Ayrım 8.
Phipps, kimseye sezdirmediği çetin bir duygunun üstesinden gelmiş, sanki böylelikle insanlar arasına karışmıştı. Her şeyi sona erdiren bu okul gezisini ne zaman düşünsem, aralarında uzaktan bir ilgi varmış gibi söz konusu bıçak olayını anımsamadan duramam. Nedeni, bana yeniden çocuğumun varlığını anımsatan o şoktur. Çünkü söz konusu olay dışında, Phipps'in birkaç yıllık okul yaşamına ilişkin belleğinde kalan tek şey yok. Çünkü çocuğumun büyümesi, zeka ve duygularının giderek olgunluk kazanması dikkatimden kaçmıştı. Sanırım bu yaştaki bütün çocuklar gibiydi Phipps'te. Aşırı sevecen, gürültücü ve suskun. Hannah'a göre bütün üstün özelliklerle, bütün eşsiz erdemlerle donatılmış bir çocuktu. Okulun müdürü telefonla büromda aradı beni. Hiç daha böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Çünkü bıçak olayında bile eve telefon etmişlerdi. Ben haberi Hannah'dan öğrenmiştim. Telefondan bir yarım saat sonra çalıştığım firmanın holünde beni beklerken buldum okul müdürünü. Yolun karşısındaki bir kahveye gidip oturduk. Bana söylemek istediklerini ilkin firmanın holünde ardından yolda söylemeye çalıştı ama derken kahvenin bile bunun için elverişli bir yer sayılamayacağını sezdi. Kim bilir, belki de bir çocuğun ölümünü bir başkasına duyurmaya elverişli bir yer asla yoktur. Öğretmen suçsuz dedi müdür. Başımla onayladım, kabullendim söylediğini. Yolun durumundan da kaynaklanmamıştı olay ama işte Phipps sınıf arkadaşlarının yanından ayrılmıştı bir ara. Yerinde duramayan bir çocuk olduğu için mi, meraktan mı, nedense artık, belki de kendisine bir sopa aramak istemişti. Müdür kekelemeye başladı. Bir kayanın üzerinde Phipps'in ayağı kaymış, alttaki bir başka kayanın üzerine yuvarlanmıştı. Başından aldığı yara gerçekte o kadar tehlikeli değildi. Ama hekim ansızın baş gösteren ölüm nedenini sonradan saptamıştı. Bir kistti bu, belki biliyordum. Başımla onayladım. Kist demek, ne olduğunu bildiğim yoktu. Müdürün dediğine göre okul yasa bürünmüştü. Bir komisyon olayı incelemekle görevlendirilmiş, ayrıca durum polise bildirilmişti. Ben Phipps'i değil öğretmeni düşünüyordum. Acıyordum öğretmene. Benim tarafımdan bir korkusu olmaması gerektiğini üstü kapalı belirttim. Kimsenin kabahati yoktu, kimsenin. Garsona içecek bir şey söyleyemeden ayağa kalkıp masanın üzerine bir şilin bıraktım. Sonra ayrıldık müdürle. Ben büroya döndüm ama hemen yine çıktım dışarı. Düşüncemi değiştirip bir kahve içmek üzere yeniden kahveye girdim. Bir kadeh konyak ya da şnaps içsem daha iyi olurdu aslında. Ama konyak içmeyi göze alamadım. Öyle olmuştu. Eve gitmem, Hannah'a durumu anlatmam gerekiyordu. Bu işin nasıl üstesinden geldim, neler söyledim bilmiyorum. Birlikte holden geçerken sanırım anlamıştı Hannah. İşte o kadar çabuk olmuştu. Sonra Hannah'ı yatağa yatırıp doktor çağırdım. Aklı başından gitmişti Hannah'ın. Baygın düşene kadar aralıksız haykırıp durdu. Phipps'i dünyaya getirdiği zamanki müthiş çığlıklara benziyordu tıpkı. O zaman nasıl korkmuşsam gene öyle korkudan titredim Hannah için. Gene o zamanki gibi yalnızca Hannah'a bir şey olmamasını diledim. Hep düşündüğüm Hannah oldu. Asla çocuk değil. Bunu izleyen günler görülecek işleri tek başıma yapıp çıkardım. Gömütlükte Hannah'a çocuğun gömüleceği saati haber vermemiştim. Müdür bir konuşma yaptı. Güzel bir gündü. Hafif bir rüzgar esiyor, çelenkteki piyonklar sanki bir şenliğe hazırlanır gibi adeta havada uçuyordu. Aralıksız konuştu müdür. İlk kez bütün sınıfı, Phipps'in hemen her günün yarısını birlikte geçirdiği çocukları karşımda görüyordum. Anlamsız gözlerle önlerine bakan bir yığın insan. Ve biliyordum ki aralarında Phipps'in bıçakla üzerine yürüdüğü çocuk da vardı. İnsanın içinde öylesine soğuk bir hava esiyor ki uzakları ve yakınları aynı şekilde çekip ötelere alıyor. Çevresinde dikilenler ve çelenklerle mezar ötelere kaymıştı gözlerimin önünden. Bütün gömütlüğü dışarıda, uzakta, ufkun doğu yönüne kayar durumda görüyordum. Derken elimi sıkmaya başladılar. Yalnızca birbirini izleyen dokunuşları hissettim. Gördüğüm yüzler oracıktaydılar hemen. Tas tamam ve yakından görüyordum hepsini. Ama yine de çok ötede, hayli ötedeydiler. Gölgelerin dilini öğren, kendin öğren bu dili. Ama her şeyin geçip gittiği, Hannah'ın artık saatlerce Phipps'in odasında oyalanmadığı ve ikide bir girip çıkmış olduğu odanın kapısını kapamama izin verdiği şu an, Phipps'le uygun göremeyeceğim bir dille konuşuyorum. Çılgın evladım, canım benim. Onu sırtıma alıp taşımaya hazırım şimdi. Ona mavi bir balon alacağıma söz veriyorum. Eski Tuna üzerinde kayıkla dolaşacağız. Sana pul bulacağım diyorum. Dizini bir yere vurdum mu üflüyorum incinen yere. Bir hasep ödevi olunca kendisine yardım ediyorum. Onu bu yoldan yeniden diriltemezsen bile gene de şöyle düşünmek için vakit geç değil henüz. Evet, bağrıma bastım bu oğlu. Ona güler yüz gösteremedim çünkü onunla ilgili tasarılarımda çok ileri gittim. Çok ileri gitme. Önce ilerlemeyi öğren. Bunu önce kendin öğren. Ama ilkin bir erkekten bir kadına doğru uzanan hüzün yayını parçalayabilmek gerekiyor. Ama susuşlarla ölçülebilen bu uzaklık nasıl azalır? Çünkü benim için mayınlı bölgeler bundan böyle henna için bir bahçe olacak hep. Artık düşünmüyorum. Kalksam karanlık koridoru geçip bir tek söz söylememe gerek kalmaksızın henna'ya yollansam diyorum. Bunun için ne onu tutacak ellerimi ne onu öpecek dudaklarımı aldırdığım var. Konuşulacak her söz karşısında nasıl bir ses, gösterilecek her yakınlık karşısında nasıl bir sıcaklıkla onun yanına varacağımın önemi yok. Ona yeniden sahip olmak için değil, onu dünya yüzünde tutmak, onun da beni dünya yüzünde tutmasını sağlamak için gidecektim yanına. Birleşmemiz de bunların gerçekleşmesi için yumuşak ve çatık kaşlı. Bu kucaklaşmadan çocuklar mı dünyaya gelecek? Buyursun gelsin de. Aramızda yaşar, büyür, bütün öteki çocuklar gibi olurlardı. Kronos gibi yiyip yutacak, İzbandut gibi bir baba gibi dövecek ve beri yandan şımartacaktım bu kutsal hayvancıkları. Kral Lear gibi beni aldatmalarına göz yumacaktım. Zamanın gerektirdiği gibi biraz kurtlarla dolu pratik yaşamı, biraz da ahlak kurallarını göz önünde tutarak yetiştirecektim kendilerini. İlerideki yaşamları için onlara bir şey vermeyecektim. Kendi çağımın bir insanı gibi tıpkı. Ne mal mülk, ne güzel güzel öğütler. Ama bilmem hala uyanık mı henna? Bundan böyle düşünmüyorum. Kocaman bir gece gülüşünün altında gerçek bir duyguyu gömen et, güçlü ve karanlık. Bilmem hala uyanık mı henna? Marie-Louise Kaschnitz, Şişman Çocuk, Arif Gelen çevirisi. Şişman Çocuk bana geldiği zaman Ocak ayının sonuydu. Noel tatili yeni bitmişti. O kış komşuların çocuklarına ödünç kitap vermeye başlamıştım. Haftanın belli bir günü kitapları alıyor ve sonra geri getiriyorlardı. Elbette bu çocukların çoğunu tanıyordum. Ama ara sıra bizim sokakta oturmayan yabancılar da geliyordu. Çocukların çoğu yalnız kitap alıp vermenin gerektirdiği kadar yanımda kalıyorsa da birkaçının hemen oturup daha oracıkta okumaya başladığı oluyordu. O zaman ben de masama oturuyor ve çalışıyordum. Çocuklar ise kitaplığın yanındaki küçük masada oturuyorlardı. Onların varlığı hoşuma gidiyordu ve bundan rahatsız olmuyordum. Şişman Çocuk bir cuma ya da cumartesi, daha doğrusu ödünç verme işine ayrılmış olmayan bir gün geldi. Dışarı çıkmaya niyetliydim ve kendim için hazırladığım ufak tefek birkaç yiyeceği odama götürmek üzereydim. Bundan az önce de bana bir konuk gelmiş ve herhalde evin kapısını kapamayı unutmuştu. Bu yüzden Şişman Çocuk tepsiyi çalışma masasının üstüne koyduktan sonra mutfaktan bir şey daha getirmek üzere geriye döndüğüm anda ansızın karşımda beliriverdi. Belki 12 yaşlarında bir kız çocuğuydu. Üstünde eski moda bir manto, el örgüsü siyah dolaklar vardı ve elinde ayakkabı bağına asılı bir çift paten taşıyordu. Bana tanıdık biri gibi geliyordu. Ama iyi tanıdığım biri değildi. İçeriye çok yavaş girdiği için beni korkutmuştu. ''Seni tanıyor muyum?'' diye sordum şaşkınlıkla. Şişman çocuk bir şey söylemedi. Yalnızca olduğu yerde durdu, ellerini yuvarlak karnının üstünde birleştirdi ve su gibi duru gözleriyle bana baktı. ''Bir kitap ister misin?'' diye sordum. Şişman çocuk gene yanıt vermedi. Ancak buna pek fazla şaşmadım. Çocukların çekingen oluşuna ve onlara yardımcı olmak gerektiğine alışıktım. Kitaplıktan birkaç kitap aldım ve yabancı kız çocuğunun önüne koydum. Daha sonra ödünç verilen kitapların kaydedildiği kartlardan birini doldurmaya hazırlandım. ''Adın ne senin?'' diye sordum. ''Bana Şişko diyorlar.'' dedi çocuk. ''Ben de sana öyle mi diyeyim?'' diye sordum. ''Ne dersen de.'' dedi çocuk. Benim gülümsememe karşılık vermedi ve galiba şimdi anımsadığıma göre o anda yüzü acıyla gerildi. Ama ben bunu aldırmadım. ''Ne zaman doğdun?'' diye sordum gene. ''Kova burcunda.'' dedi çocuk sessizce. Bu yanıt beni neşelendirdi. Bir bakıma da şaka olsun diye kartı öylece kaydettim ve sonra gene kitaplara yöneldim. ''İstediğin belli bir kitap var mı?'' diye sordum. Ancak o anda gördüm ki yabancı çocuğun gözü kitaplarda değil, tepside, benim çayda ve kanepelerdeydi. Bakışları oradaydı. ''Yoksa bir şey mi yemek istersin?'' dedim aceleyle. Çocuk başını evet anlamında salladı. Bu davranışında bu noktayı ancak şimdi düşünmüş olmandan ileri gelen kırgınlıkla karışık bir hayret ifadesi vardı. Ekmekleri bir ardından yemeğe koyuldu. Bunu öyle olağanüstü biçimde yapıyordu ki bu konuda sonradan kendi kendimle hesaplaştım. Daha sonra oturduğu yerden kalkmadı. Durgun ve soğuk bakışlarını odada çepeçevre gezdirdi. Onun yapısında bana öfke ve soğukluk veren bir şey vardı. Hatta daha baştan bu çocuğa karşı nefret duydum. Her şeyi, hareketsiz organları, güzel ve şişman yüzü, hem uyuşuk ve hem de kibirli konuşma biçimi beni itmişti. Onun için gezintimden vazgeçmeye karar verdiğim halde kendisine karşı hiç de dost davranmadım. Hatta sert ve soğuk oldum. Ya da yazı masama oturup çalışmaya başlamamı, yabancı çocuğun hiç okumak istemediğini çok iyi bilmeme karşın yüzüne bakmadan "oku şimdi" deyişimi dostça bir davranış olarak tanımlamak olanaklı mı? Yerimde oturuyor ve çalışmak istiyordum. Ama bir şey yapamıyordum. Çünkü bir şey çözmeniz gerekiyormuş da çözemiyormuşsunuz. Bunu çözmeden önce de daha önceki durumunuza bir daha gelemeyecek misiniz gibi bir durumdaydım sanki. Öylesine garip bir eziklik duygusuna kapılmıştım. Bir süre buna katlandım. Ama çok değil. Sonra arkama döndüm ve aklıma yalnız çok ahmakça soruların geldiği bir söyleşiye başladım. "Kardeşlerin var mı?" diye sordum. "Evet," dedi çocuk. "Okula gitmekten hoşlanıyor musun?" diye sordum. "Evet," dedi çocuk. "En çok neyi seviyorsun?" "Ne dediniz?" diye sordu çocuk. "Hangi dersi?" dedim çaresizce. "Bilmiyorum," dedi çocuk. "Yoksa Almancayı mı?" diye sordum. "Bilmiyorum," dedi çocuk. Kurşun kalemi parmaklarımın arasında döndürüyordum. İçimden bir şey, çocuğun durumu ile hiçbir ilişkisi olmayan bir korku geçti. "Kız arkadaşların var mı?" diye sordum titreyerek. "Elbette," dedi kız. "Bir tanesini mutlaka en çok seviyorsundur," diye sordum. "Bilmiyorum," dedi çocuk. Tüylü mantosunun içinde otururken semiz bir tırtıla benziyordu. Bir tırtıl gibi yemişti yiyecekleri ve şimdi de bir tırtıl gibi etrafı gene araştırıyordu. "Artık başka bir şey bulamayacaksın," diye düşündüm. Garip bir öc alma duygusu içindeydim. Sonra gene odadan çıktım, ekmek ve sucuk getirdim. Çocuk soğuk bir yüzle yiyeceklere baktı, gene yemeye başladı. Bir tırtıl gibi yavaş ve sürekli, içten bir zorlama varmış gibi yiyordu. Ben de düşmanca ve sessizce onu seyrediyordum. Artık öyle bir noktaya geldi ki bu çocuğun her şeyi beni kızdırmaya ve öfkelendirmeye başladı. Yemekten sonra çocuk mantosunun düğmelerini çözerken "ne çirkin bir beyaz giysi, ne gülünç bir yaka," diye düşündüm. Yine işimin başına oturdum. Ama şimdi de çocuğun arkamda ağzını şapırdatışını duyuyordum. Bu gürültü ormanın bir köşesinde bulunan küçük bir gölün ağır şırıltısına benziyor, insan doğasının ıslak donukluğunu, tüm ağırlığını ve bulanıklığını bilincime çıkarıyor, beni korkunç sıkıyordu. "Ne istiyorsun benden?" diye düşündüm. "Git buradan, git!" Çocuğu kendi ellerimle sevimsiz bir hayvanı kovar gibi odadan atmak isteği duydum. Ancak gene de atmadım. Yalnız onunla gene konuştum ve hep aynı sertlikle. "Buz kaymaya gidecek misin?" diye sordum. "Evet," dedi şişman çocuk. "İyi paten kayabiliyor musun?" diye sordum ve hala kolunda asılı tuttuğu patenleri gösterdim. "Kız kardeşim iyi kayıyor," dedi çocuk. Yüzünde gene bir acı ve üzüntü belirtisi göründü. Ben bunu gene umursamadım. "Kız kardeşin nasıl biri?" diye sordum. "Sana benziyor mu?" "Hayır, hayır," dedi şişman çocuk. "Kız kardeşim çok incedir. Siyah, bukleli saçları vardır. Yazın köyde bulunduğumuz zaman fırtına çıkarsa geceliğin kalkar, merdivenin en üstündeki yere oturur ve şarkı söyler." "Sen ne yaparsın?" diye sordum. "Ben yataktan çıkmam," dedi çocuk. "Korkarım." "Kız kardeşin korkmaz değil mi?" dedim. "Hayır," dedi çocuk. "Hiçbir şeyden korkmaz. En yüksek tramplenden de atlar, balıklama atlar, sonra çok uzağa yüzer." "Kız kardeşin hangi şarkıları söyler?" diye sordum merakla. "Ne isterse söyler," dedi şişman çocuk. Kederliydi. "Şiir de yazar." "Ya sen?" diye sordum. "Ben bir şey yapmam," dedi çocuk. Sonra ayağa kalktı ve "artık gitmem gerek," dedi. Elimi uzattım, kalın parmaklarını elimin içine koydu. Bu sırada neler duyduğumu pek bilemiyorum. Onun peşinden gitme yolunda çağrıya benzer bir şey. İşitilemeyen ve zorlayan bir çağrı. "Gene gel," dedim. Ama bunda pek ciddi değildim. Çocuk da bir şey demedi, soğuk bakışlarla beni süzdü. Sonra çekip gitti. Aslında şimdi bir hafifleme duymam gerekirdi. Oysa evin kapısının kapandığını duyar duymaz koridora koştum ve mantomu giydim. Büyük bir hızla koşarak merdivenlerden indim. Çocuğun en yakın köşeyi dönüp kaybolduğu anda caddeye ulaştım. Bu tırtılın nasıl paten kaydığını görmeliyim diye düşündüm. Bu yağ tulumunun buz üstünde nasıl hareket ettiğini görmeliyim. Çocuğu gözden yitirmemek için adımlarımı sıklaştırdım. Şişman çocuk odama girdiği zaman öğle henüz geçmişti. Şimdi ise gün ağarmaya başlıyordu. Çocukluğumun birkaç yılını bu kentte geçirdiğim halde burayı pek iyi tanımıyordum. Çocuğun peşinden gitmeye çabaladığım sırada hangi yoldan gittiğimizi artık bilmiyordum. Karşıma çıkan caddeler ve meydanlar bana tümden yabancıydı. Havada da ansızın bir değişme olduğunu fark ettim. Hava çok soğuk olmalıydı. Ama artık yumuşamaya yüz tuttuğu kuşku götürmüyordu. Ve öylesine yumuşamıştı ki eriyen karlar çatılardan damlıyor ve gökyüzünde fırtına bulutları toplanıyordu. Kentin kıyısına evlerin büyük bahçelerle çevrili olduğu yere geldik. Bundan sonra artık hiç ev yoktu. Çocuk da ansızın gölden kayboldu ve bir çalılığın içine daldı. Bir buz kayak meydanının, aydınlık kulübelerin, asılı lambaların, bağırışmalarla ve müzikle dolu ışıklı bir alanın karşıma çıkmasını beklerken çok başka türlü bir görünümle karşı karşıya kaldım. Aşağıda kıyıların boydan boya imar edilmiş duruma geldiğini sandığım göl vardı. Oysa şimdi göl tam bir ıssızlık içindeydi. Karanlık ormanlarla çevriliydi ve tıpkı çocukluğumda olduğu gibiydi. Bu beklenmedik görünüm beni öylesine coşturdu ki yabancı çocuğu neredeyse gözden yitiriyordum. Ama onu gene gördüm. Kıyıda oturuyor ve bir bacağını ötekinin üstüne koymaya, bir eliyle pateni ayağında sımsıkı tutmaya çalışıyor, öteki eliyle de anahtarı çeviriyordu. Anahtar birkaç kez yere düştü. Sonra da şişman çocuk elleri ve ayakları üstüne yaslandı, buzun üstünde sağa sola kaydı, aradı ve garip bir kurbağa biçimini aldı. Yukarıda hava gittikçe karardı. Çocuğun yalnızca birkaç metre uzağında göle doğru inen bir vapur iskelesi, gümüş pırıltılar saçan ama her yerde aynı olmayıp bir yerde biraz daha karanlık, başka bir yerde daha aydınlık olan geniş bir alanın üstünde koyu bir karanlığa bürünmüştü. Bu bulanık lekelerin içinde havanın yumuşaklığı kendini gösteriyordu. Acele et diye haykırdım sabırsızlıkla. Şişman çocuk gerçekten acele etti ama benim sıkıştırmam üzerine değil. Dışarıda uzun iskelenin bittiği yerde birisi ona işaret ettiği için. Şişko gel diye haykırdı birisi. Orada sözü geçen zayıfça aydınlık bir kişi. Aklıma geldi. Mutlaka onun kız kardeşiydi. O dansöz, fırtına şarkıcısı, benim gönlüme göre olan çocuk. Beni buraya çekip getiren şeyin bu sevimli varlığı görmek isteğinden başka bir şey olmadığı kanısına vardım. Aynı zamanda da çocukların karşılaştığı tehlikenin hemen farkına vardım. Çünkü buzların çözülmeye başlamasından önce gölün yaydığı anlaşılan o garip inilti, o derin iç çekiş ansızın başladı. Bu iniltiler ağlamaklı bir yakınma gibi derinlerde dolaşıyordu. Ben bunları işitiyordum, çocuklar işitmiyordu. Evet doğruydu, işitmiyorlardı. Eğer işitselerdi şişman kız bu korkulu yaratık yürümeye başlamaz, inatçı ve beceriksiz atışlarla durmadan ilerlemez, kız kardeşi dışarıdan ona işaretler yaparak gülmez, bir palerin gibi pateninin uçları üstünde dönmez, sonra da güzel figürlerini çekmez ve şişman kız da üzerinden aşmayı şimdi göze alamadığı siyah yerlerden uzak durmaz. Kız kardeşi birden yukarı doğrulmaz, küçük ve ıssız koylardan birine doğru ta uzaklara kayıp gitmezdi. Bütün bunları çok iyi görebiliyordum. Çünkü iskelede durmadan ilerilere doğru adım adım yürümeye hazırlanmıştım. Rıhtım boyu buz tuttuğu halde aşağıdaki şişman çocuktan daha çabuk ilerledim. Yana doğru dönünce onun asık ve aynı zamanda da özlemle dolu bir ifade taşıyan yüzünü görebiliyordum. Artık her yerde ortaya çıkan ve hızla koşan bir insanın dudaklarında toplanmış, köpüğe benzer beyazımsı bir su çıkaran yarıkları da görebiliyordum. Sonra da doğal olarak şişman çocuğun altındaki buzun parçalandığını gördüm. Burası tam az önce kardeşinin dans ettiği ve iskelenin bitiş yerinden birkaç kulaç ilerideki yerdi. Bu buz çatlamasının ölüm tehlikesi anlamına gelmediğini hemen söylemeliyim. Gölün buzları birkaç tabaka halindeydi. İkinci tabaka birincinin yalnızca bir metre aşağısındaydı ve henüz kas katıydı. Bütün olay şişman kızın suyun derininde hem de buz gibi suyun içinde ve buz parçaları ile çevrili halde bulunmasıydı. Ama su da birkaç adım atsaydı iskeleye erişecek ve oradan yukarı çıkabilecekti. Bu arada ona ben de yardım edebilirdim. Ancak hemen anladım ki bunu başaramayacaktı ve ölüm korkusuna kapılmış halde orada dururken bu işi başaramayacağı da ortadaydı. Çaresizce birkaç hareket yaptı. Etrafında sular kabardı ve ellerin altındaki buz parçalandı. Kova burcu şimdi onu aşağı çekiyor diye düşündüm. Ve hiçbir duyguya kapılmadım. En ufak bir acıma duymadım, yerimden kıpırdamadım. Derken şişman kız ansızın başını kaldırdı. Artık tam anlamıyla karanlık olduğu ve ay bulutların ardında göründüğü için yüzünde bir şeyin değiştiğini açıkça görebiliyordum. Bunlar aynı çizgilerdi. Ama hayır, aynı çizgiler değildi. Ölümle karşı karşıya gelince tüm yaşamı, dünyanın çiçek gibi açan tüm yaşamını içiyormuş gibi istek ve tutkuyla kabaran çizgilerdi. Evet, ölümün yakın olduğuna ve bunun bir sonu anlattığına inanıyordum. Korkuluğun üzerinden eğildim ve aşağıda duran beyaz yüze baktım. Karanlık suların içinden bana doğru bir aynadaki yansıma gibi bakıyordu. O anda şişman çocuk halat direğine erişti. Ellerini uzattı ve yukarı tırmanmaya başladı. Ağaçta bulunan çivilere ve halkalara ustalıkla tutunuyordu. Bedeni çok ağırdı. Parmakları kanıyordu. Bir daha suyun içine düştü ama kurtuluşa yeniden başladı. Bu çok uzun bir savaşımdı. Kurtuluş ve değişim uğrunda korkunç bir kavgaydı. Bir kabuğun parçalanışını ya da bir örgünün çözülüşünü seyrediyordum. Şimdi bu çocuğa belki yardım edebilirdim. Ama biliyordum, artık ona yardım etmeme gerek yoktu. Bunu anlamıştım. O akşam eve nasıl döndüğümü anımsamıyorum. Yalnızca göl kenarında çayırlar ve sık ormanlarla örtülü biraz yer kaldığını, komşu bir kadına evin merdivenlerinde anlattığımı biliyorum. O da bana "Hayır, o kadarı da kalmadı" yanıtını verdi. Sonra da çalışma masamın üstündeki kağıtları karmakarışık halde bulmuştum. Bunların arasında eski, küçük bir resim buldum. Benim kendi resmimdi. Dik yakalı, beyaz bir gün giysi içinde beni parlak, sulu gözlerle ve çok şişman halde canlandırıyordu. Bruno Schulz, Tarçın Dükkanları. İlknur Özdemir çevirisi. İki ucu sabahların ve akşamların boğuk alacakaranlığına dayanan en kısa, uykulu kış günleri sırasında kent, kış gecelerinin dolambacında gittikçe daha derinlere doğru ilerlerken, sonra da kısa süren gün doğumuyla sarsılıp yeniden kendine gelirken, babam çoktan kendinden geçmiş, öteki aleme satılmış, teslim olmuş olurdu. Yüzüyle kafasını kıtık gibi azgın ve inatçı gri kıllar sarardı. Bu kıllar dikelip düzensiz demetler, kabarıklıklar oluşturur, sihirlerinden, kaşlarından, burun deliklerinden fışkırır, babamı yaşlı, huysuz bir tilkiye benzetirlerdi. Babamın koku alma ve işitme duyguları olağanüstü keskinleşirdi. Gergin, sessiz yüzündeki ifadeye bakarak bu iki duyunun yardımıyla fare deliklerinin, karanlık köşelerin, baca deliklerinin, döşemenin altındaki tozlu yerlerin görünmeyen dünyasıyla sürekli bir ilişki içinde olduğunu anlayabilirdiniz. Babam, geceleri duyulan çıtırtıların, hışırtıların, döşemenin gizli, kemirici yaşamının sakınımlı, dikkatli bir gözlemcisi, her şeye burnunu sokan suç ortağıydı. Kendini bunlara öylesine kaptırırdı ki bizimle tartışmaya bile yer vermeyen ulaşılmaz bir dünyaya iyice gömülürdü. Görünmez olanın kendini belli ediş biçimi fazlasıyla tuhaf olmaya başlayınca babam parmaklarıyla fiske vurmaya başlar, kendi kendine yavaşça gelirdi. Sonra kedimizle anlamlı anlamlı bakışırlardı.